Değerli dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Kitap Dünyası programıyla bir hafta aradan sonra tekrar huzurlarınızdayız. Radyoları başında bizi dinleyen siz kıymetli Erkam dostlarını bu güzel zaman diliminde en kalbi duygularımızla ve muhabbetlerimizle selamlıyoruz. Yeni bir Kitap Dünyası programına başlamış bulunuyoruz efendim. Her hafta sizlerle buluşan Kitap Dünyası programında sevgili dinleyenlerimizle birlikte yeni ve güzel kitapları sizlerle paylaşmaya gayret gösteriyoruz. Daha çok kitapların muhtevasına bakarak oralardaki konuları sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Hem bir muhtevaları anlatmamız açısından o konuları sizlere takdim ediyor, hem de bu kitaplara dikkatlerinizi çekmeye gayret gösteriyoruz efendim. Umarız faydalı olur ve kitap dünyanıza, tabii ki daha da önemlisi gönül dünyanıza bir katre misali katkımız efendim, faydamız olmuş olur sevgili dinleyenlerimiz, değerli dostlarımız. Erkam Radyo'nun kuruluşundan beri Kitap Dünyası programı sizlerle buluşuyor. İnşallah uzun soluklu bir yürüyüş elbette ki bizimkisi. Her hafta cumartesi günleri sizlerle buluşuyoruz. Siz değerli dinleyenlerimizden zaman zaman geri dönüşler alıyoruz. Tabii ki eleştiri de olabilir, müspet efendim yapıcı düşünceler de olabilir. Her birisine açığız bu manada. Ama tek bir gayemiz, tek bir derdimiz var. O da siz değerli dinleyenlerimizin gönül dünyasına en güzel kitapları ulaştırabilmek, en güzel kitapları hatırlatabilmek. Bu kitabı da okusak daha iyi olur, bu kitabı da okuma listemize alsak faydalı olur düşüncesiyle her hafta sizler için yeni kitaplar araştırıyor ve bu kitabı değerli dostlarımızla, Erkam Radyosu dinleyenleriyle buluşturmalıyız diye düşünüyoruz. Ona göre hazırlık yapıyoruz ve sizin için hazırladığımız kitapları da programımızın el verdiği içerisinde, süre içerisinde siz değerli dinleyenlerimize aktarmaya gayret gösteriyoruz efendim, değerli dinleyenlerimiz. Efendim, ilk kitabımız hangisi elimde? Muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin güzel bir çalışması, güzel bir kitabı var. Gönül Bahçesinden Öyle Bir Rahmet Ki. Evet, bu kitap aslında Erkam Yayınları'ndan yıllar önce neşredilmişti. Mutlaka okumuşsunuzdur. Muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Gönül Bahçesinden serlevhalı kitaplarından bir tanesi. Malumunuz olduğu üzere Altınoluk Dergisi'ndeki yazılarında da muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi yazısını Gönül Bahçesinden serlevhasıyla takdim ediyor. Siz değerli dinleyenlerimizle, okurlarla buluşturuyor. Evet, o geniş gönüllü insanın gönül bahçesinden bir efendim buket, bir gül demeti misali bu kitapta siz değerli dinleyenlerimize, bizlere takdim edilmiş ve okumamız için özenle, hassasiyetle hazırlanmış. Elimdeki kitabın baskı yılına bakıyorum sevgili dinleyenlerimiz. 2008 yılında basılmış. Tabii bu kitabın daha sonra da baskıları oldu ve her geçen günde sizlerle, değerli okurlarla buluşuyor. Gönüllerimize adeta bir çağlayan gibi akmaya devam ediyor. Kitabın arka kapak yazısındaki şu paragrafları sizlerle paylaşalım sevgili dinleyenlerimiz. Müminler birbirlerini farklı bedenlerde olsalar da tek yürek halinde yaşayan bir vücudun uzuvları gibi telakki etmeye mecburdurlar. Özellikle bugün, hele hele yaşamış olduğumuz şu dünyanın kaotik bir durumunda, artık maalesef çok yakınlarımızda savaşların olduğu, ülkelerin birbirlerinin birbirlerini bombaladığı, maalesef insanların öldürüldüğü bir zaman diliminde İslam dünyası olarak tek yürek ve tek bedenin, bir vücudun azaları gibi birbirlerini koruyan, birbirlerine yardım eden, birbirlerine destek olan bir ümmet olmak gibi bir mecburiyetimizin olduğunu da hatırlatmamız gerekiyor. Çünkü müminin, müminden başka dostu yoktur elbette ki. Bugün dünya kamuoyuna baktığımızda sevgili dinleyenlerimiz, bir takım modern ifadelerle, bir takım güncel anlayışlarla güya bizim dostumuz, güya bizim müttefikimiz diye söylenen insanlar, milletler, devletler gerçek yüzlerini çok bakıyorsunuz ki farklı zamanlarda ortaya çıkarıyorlar. Dolayısıyla evet, dünya devletler ilişkileri açısından bir takım beraberlikler, bir takım müttefiklikler, bir takım işbirlikleri olabilir. Ama bu durumların gerçek yüzü bir ülkenin zor duruma girdiğinde, türbülansa girdiğinde ortaya çıkıyor. Yani Allah muhafaza yarın Türkiye bir bölgesinde bir savaşın içine çekilmiş olsa, acaba o müttefik dediğimiz, o yanımızda olarak gördüğümüz o Batı ülkelerinden hangisi ülkemizin yanında, milletimizin yanında olacak? Orası biraz şüpheli diye düşünüyorum. Onun için belki kitabımızın konusu bu değil ama sevgili dinleyenlerimiz, güncel bir mevzu olduğundan dolayı temas etmek istiyorum. Müslümanların Müslümanlardan başka ne dostu ne de müttefiki yoktur ve olmamalıdır. Ama tabii İslam coğrafyasının da hali çok şey değil, yani iç açıcı değil, maalesef üzüntü verici. Evet, bir uzvun acısını bütün bir vücut hissettiği gibi din kardeşlerinin ızdırabını duymak bütün müminler için bir vicdan imtihanıdır. Zira Cenab-ı Hak insanları birbirine muhtaç bir halde yaratmıştır. Toplumda güçlüler, kuvvetliler olduğu gibi zayıflar, sakatlar ve muhtaçlar da daima mevcut olacaktır. Kendimize sormalıyız diyor muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi. Kendimize sormalıyız. Neyi sormalıyız? Cenab-ı Hak bu insanları niye muhtaç olarak yarattı? Cevabı ise malum. Muhtaç olanlar, muhtaç olmayanlar için ilahi bir emanet ve kıyamet mesuliyetidir. Evet, her insanın kaderi ayrı ayrı yaratılmıştır. Cenab-ı Hak her insanın hususiyetlerini, özelliklerini, kabiliyetlerini farklı farklı yaratmıştır. Evet, bazı insanların fiziken sağlıklı, efendim eli ayağı tutan, idrak seviyesi yüksek olduğu gibi bazı insanlar da diyelim ki ya doğuştan ya daha sonrasında bir takım engeller içinde olabilirler. Bu bir aslında insanoğlunun, yaşayan insanoğlunun dünyada bir imtihanı. Yanımızda, yöremizde, civarımızda efendim engelli olan bir takım fiziki anlamda ya da farklı anlamlarda muhtaç durumda olan insanlar aslında Cenab-ı Hakk'ın bizlere, yani işte engeli olmayan, fiziki anlamda bir sıkıntısı, muhtaçlık durumu olmayan insanlara emanetidir. Bu gözle bakmak gerekiyor. Ve hayatı hep bir denge içerisinde düşünmek ve bir denge içerisinde yaşamak gerekiyor. Hani büyüklerimiz öyle derlerdi. Rahmetli babam, Cenab-ı Hak bütün ölmüşlerimize rahmet eylesin. Öyle derdi. Derdi ki evladım, ne oldum demeyeceksin, ne olacağım diyeceksin. İnsan hiçbir zaman bir şey olmuyor. Yani ne bir şey olduğunu zannettiği zaman da aslında bir şey değil. Ne oldum, yani ben artık evet her şeyim tamam. Makamım yerinde, mevkim yerinde, maddi durumum yerinde deyip de tevekkülü, Cenab-ı Hakk'ın iradesini, Rabbimizin bizim üzerimizde olan o sonsuz tasarrufunu asla unutmamak gerekiyor. İnsan en güçlü olduğu zamanlarda en zayıf noktalarda olur derler. Yani bu insan için de böyle, devletler için de öyle. Daha doğrusu en güçlü olduğunu zannettiği anda en fazla zaaf içerisinde olduğu andır. Çünkü en güçlü olduğu zaman da her şeye güven içerisinde, rahat bir şekilde, ama öyle değil tabii ki. O açıdan sevgili dinleyenlerimiz, Cenab-ı Hakk'ın bize vermiş olduğu bir ömür sermayesini, bir Rabbimizin bize bir nimeti olarak düşünmek durumundayız. Sağlıklı olduğumuzda bunun kıymetini bilmeliyiz. İmkanlarımız, maddi imkanlarımız olduğunda bunun şükrünü eda etmek gibi bir vazifemizin olduğunu bilmeliyiz. Efendim genç isek gençliğimizin kıymetini bilmeliyiz. gibi gibi çok çoğaltabiliriz yani bunları. Ama bilmeliyiz ki, daha doğrusu en fazla bilmemiz gereken hususlardan bir tanesi de bütün bunların her birisinin bir gün birden bizden alınacağı ve bunların bir sonunun olduğu. Evet, yani gençlik serapa bir gençlik ve sonsuz bir şekilde insanda yaşanmıyor. Gençlik çağı gelip geçiyor ve insan yaşlanıyor. Efendim, akli melekelerimiz, idrakimiz, anlayışımız çok yüksek bir seviyedeyken gençlik yaşlarımızda, ama yaşlandığımızda anlayışımızda, idrakimizde, kavrayışımızda bir takım eksiklikler meydana çıkıyor yaşlılığa bağlı olarak. O açıdan sevgili dinleyenlerimiz, bütün bunları Cenab-ı Hak bizlere ikram etmişse, o zaman en başta bunun şükrünü eda edebilmek gibi bir sorumluluğumuz var. İşte yaşamış olduğumuz cemiyette de sevgili dinleyenlerimiz, kıymetli dostlarımız, yaşamış olduğumuz cemiyette de nerede bir fakir varsa, nerede bir garip varsa, nerede bir yetim varsa, nerede bir ihtiyaç sahibi, ihtiyaç sahibi derken sadece maddi anlamda ihtiyaç sahibi olarak düşünmemek lazım. Bir insanın bir merhamete muhtaçlığı da bir ihtiyaçtır. Şefkate, sevgiye, bir güler yüze, bir tebessüme, efendim bir güzel münasebete, karşılıklı bir dostluğa da ihtiyacı varsa o da ihtiyaç sahibidir. Kaldı ki insanın hepimiz aslında zaman zaman sevgiye muhtaç halde hissediyoruz kendimizi. Bir merhamete muhtaç halde hissediyoruz. Bir dostumuzun bir telefonuna, bir güzel moral vermesine, bizi motive etmesine, teşvik etmesine her daim muhtacız. Yani sadece maddi mesele değil mevzu. O açıdan hem empati duygusuyla hareket ederek, karşımızdaki insanların da bu tür şeylere ihtiyacı olabileceğini düşünerek öyle bir davranış ortaya koymak, hem de kendimizin de mutlaka bunlara ihtiyaç duyduğumuzu duyabileceğimizin farkında olmak gerekiyor. Hele hele özellikle sevgili dinleyenlerimiz, yaşamış olduğumuz modern çağda daha fazla bu tür olaylarla karşılaşabiliriz. Bu tür durumlara dikkat kesilmemiz gerekiyor. Yani gördüğümüz, yaşadığımız hayat, efendim işte bize sunulan, ekranlardan bize sunulan bir hayattan ibaret değil. Yaşadığımız hayat ekranlarda, efendim sanki herkes mutlu, herkes imkanlı, herkes istediğini elde edebiliyor. Böyle bir hayat değil tabii ki. Yani o duvarın arkasına bakıp, duvarın arkasındaki tabir yerindeyse o arka sokaklardaki acıları, acılı hayatları, efendim kederli hayatları, sıkıntılı hayatları, bunları görebilmek gerekiyor. O açıdan Cenab-ı Hak bizlere eğer bir mesela diyelim, bir yetimi nasip etmişse ona mutlaka onu bir lütuf olarak görüp ona elimizden gelen ikramı, izzeti yapmak durumundayız. Diyelim bir ihtiyaç sahibi insanın ihtiyacını Rabbimiz bize nasip etmişse buna bir şükretmeliyiz. Hani öyle söylerler, eğer insanların sana işi düşüyorsa, insanlar senden bir şeyler istiyorlarsa neden benden istiyorlar diye düşünme. Allah bunları bana gönderdi, ben bunların sorunlarını, problemlerini çözmek zorundayım. Bunları bir nimet olarak, bir lütfu ilahi olarak görmek gerekir diye düşünüyorum kıymetli dinleyenlerimiz, değerli dostlarımız. Evet, ne diyor burada? Muhterem Osman Nur Topbaş Hoca Efendi diyor ki, evet, kendimize şunu sormalıyız: Cenab-ı Hak bu insanları niye muhtaç olarak yarattı? Cevabı şu: muhtaç olanlar, muhtaç olmayanlar için ilahi bir emanet ve kıyamet mesuliyetidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de müminlerin birbirlerine karşı büyük mesuliyetlerinin bulunduğunu, bir duvarın tuğlaları gibi birbirine kenetli olmaları gerektiğini, en basitinden hissiyat derinliği ve diğerganlık itibariyle komşusu açken tok uyumanın İslam ahlakıyla bağdaşmadığını, velhasıl müminlerin birbirini yıkayan iki el gibi birbirine emanet olduğunu bizlere bildiriyor Evet, ne kadar güzel değil mi sevgili dinleyenlerimiz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'ani ve vahye dayanan o güzel ölçüleri. Evet, komşusu aç iken tok yatan bizden değil diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Komşuluğu tabii aynı binada, aynı katta, yan dairede oturan insan olarak düşünmemek gerekiyor. Bugün komşuluk sınırları ortadan kalkmış durumda. Yani bugün dünyanın en uzak noktasındaki bir insan, bir Müslüman da bizim komşumuz. Sesimizin ve nefesimizin ulaştığı, yazımızın, paylaşımımızın ulaştığı, hani sosyal medya diliyle ifade edelim, ulaştığı her yer bizim komşumuzdur. Nasıl ki bugün telefon ekranını açtığımızda dünyanın en uç noktasındaki bir insanın yaptığını görebiliyorsak ve onlar da bizim yaptığımızı görebiliyorsa, o zaman demek ki komşuluk anlayışını değiştirmemiz gerekiyor. Sadece aynı binada, aynı katta, yan dairede oturan insan olarak düşünmeyeceğiz. Dolayısıyla komşuluk anlayışı ve kavramı bugün yaşadığımız bu dünyada çok geniş bir anlam ifade ediyor. Dünyanın neresinde bir ihtiyaç varsa, neresinde bir açlık varsa, o bizi rahatsız etmeli, bizi üzmeli ve elimizden gelen ne ise bizi onu yapmaya teşvik etmeli değerli dinleyenlerimiz. Ve Efendimizin yine buyurduğu gibi, Müslümanlar, müminler bir duvarın tuğlaları gibi. Tek başına bir tuğla hiçbir şey ifade etmez. Yani bir şey ifade eder belki. Yani ama basit bir anlam ifade eder. Fakat tuğlalar üst üste geldiği zaman bir binayı oluşturur. Bir anlam ifade eder. Bir güç oluşturur. Müminler de böyle. Bir duvarın tuğlaları gibidir. Eğer o binadan bir tuğlayı çektiğinizde anlam bozulur ve o binanın yıkılma tehlikesi ortaya çıkar. İşte müminlerin de birbirleriyle olan beraberlikleri, birlikleri bunu ifade ediyor. Ve müminler birbirini yıkayan iki el gibidir. İnsan tek eliyle kendi, yani tek başına bir el ne kendini yıkayabilir ne de bir başarı elde edebilir. Öyle değil mi? Yani şöyle lavabonun altına suya elimizi tuttuğumuz zaman tek başına o elimiz bir şey ifade etmez. Yani elimizde bir yıkanması gereken bir şey varsa onu çıkaramayız. Ancak ikinci el devreye girdiği zaman, öyle derler, el eli yıkar, el de döner yüzü yıkar sevgili dinleyenlerimiz. Onun için iki el burada tabii mecazi anlamda bir gücü, bir beraberliği, bir birlikteliği, bir birliği ve dirliği ifade eder. O açıdan müminler de birbirini yıkayan iki el gibidir. Yani müminler birbirinin aynası gibidir. Birindeki acıyı, eksiği onda görebilir. Ve birbirini yıkayan el gibi bir mümin diğer kardeşine yardım eder. Onun zor durumunda, en sıkıntılı dönemlerinde onun yanında olur, ona yardım eder. Bu açıdan baktığımızda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin koymuş olduğu bu güzel prensipler ümmetin birliğini, beraberliğini, dirliğini tahkim edici, ortaya koyucu özellikler taşıyor. İşte sevgili dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nur Topbaş Hoca Efendi'nin bu güzel kitabına şöyle kısaca dönecek olursak, efendim, farklı tabii konular ihtiva etmekle beraber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi öyle bir rahmet ki olarak vasıflandırıyor. Ümmetine düşkünlükte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah Efendimizin harisun aleyküm lil mu'minin ayet-i kerimede buyurulduğu üzere o müminlere çok haris, çok düşkün bir peygamber. Efendimizin bu özelliklerini muhterem Osman Nur Topbaş Hoca Efendi yazısı kitabının ilk satırlarını almış. Ümmetine düşkün olan bir peygamber. Sonrasında tevazu sahibi bir peygamber. Sonra cömertlik içerisinde cömert olan bir peygamber. Dolayısıyla bir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti olan bizlerde onun nasıl ki ümmetine düşkünlüğü söz konusu ise biz onun ümmeti olarak aynı şekilde onun ümmetini seven bir ümmet olmak durumundayız. Resulullah Efendimizin ümmeti, benim peygamberimin ümmeti diyerek bu ümmeti sevmeli ve bu ümmete sahip çıkmalıyız. Ve tevazu sahibi zaten bir Müslümanın şiarı, Allah Resulü Efendimizin en önemli özelliklerinden bir tanesi. Mahfiyet içerisinde olmak, tevazu içerisinde olmak, gönlü geniş olabilmek, gönlüne bütün insanları, dünyayı sığdırabilmek. Bu kabiliyette olma gayreti içerisinde olmak. Ve en önemli yine özelliklerinden bir tanesi Peygamber Efendimizin cömert olması. Allah için harcıyor olması, Allah için veriyor olması ki bunlar da her birisi bir müminde olması gereken özellikler. Evet, Ehl-i Beyt muhabbeti var burada. Muhabbet ve dostluğun ne olduğunu bize ifade ediyor muhterem müellif. Ve Ehl-i Beyt'i tanımlıyor. Selman bizdendir başlığını görüyoruz burada. Ehl-i Beyt'e muhabbet. Ve daha sonrasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en yakınında olan o güzide sahabiler, Hulefai Raşidin olarak ifade edilen Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an, Hazreti Ömer radıyallahu an, Hazreti Osman radıyallahu an ve Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu an, onların güzel özelliklerini, güzel faziletlerini, hususiyetlerini burada ayrı ayrı anlatıyor. Ve kitap bu şekilde biraz farklı konularla devam ediyor kıymetli dinleyenlerimiz. Evet, kitaptaki konuların her birisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem merkezde olmak üzere adeta bir güneş gibi, bir nur halesi gibi bu konularda onun etrafında yazılan, anlatılan mevzular. Öyle Bir Rahmet Ki isimli kitap muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleminden sevgili dinleyenlerimiz, değerli dostlarımız. Bu kitabı Ramazan ayının bu günlerinde mutlaka okuyalım. Üzerimize bir rahmet ve mağfiret ayı olarak ve sonu da cehennem azabından kurtulma, azad olma ayı olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerinde beyan ettiği bu güzel zaman diliminde herhalde onu en güzel anlama, onu en güzel okuma zaman dilimi olarak görmemiz gerekiyor kıymetli dinleyenlerimiz, değerli dostlarımız. Efendim, programımızın birinci bölümünü burada sonlandırdık. Kısa bir ara vereceğiz. Az bir vaktimiz kaldı. İnşallah ikinci bölüme de bir kitabı sığdıralım. Ve ondan sonrası da programımızı sonlandıralım sevgili dinleyenlerimiz. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz efendim. Sevgili dostlar, tekrar huzurlarınızdayız. Kitap Dünyası programının ikinci bölümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Radyolarını yeni açan siz sevgili dinleyenlerimizi, kıymetli dostlarımızı tekrar kalbi muhabbetle selamlıyoruz sevgili dostlar. Birinci bölümde muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Gönül Bahçesi'nden Öyle Bir Rahmet Ki isimli o güzel eserini, güzel kitabını siz değerli dinleyenlerimize takdim ettik sevgili dinleyenlerimiz. Bu dakikalarda biraz farklı bir kitapla, yani biraz edebiyat muhtevalı bir çalışmayla devam etmek istiyorum. Recep Garip, evet bilenler bilecek, Recep Garip Bey bugün kültür hayatımızda önemli etkiler bırakmış, izler bırakmış bir büyüğümüz. Edebiyat alanında çalışmaları olan şair, yazar, aynı zamanda eğitimci bir büyüğümüz. Rabbim kendisine hayırlı ömürler versin, bol ve bereketli yazı hayatı ihsan etsin diye dua edelim. Elime bir kitabı geçti. Lore yayınlarından çıkmış. Kitabın ismi Sır Mektupları. Aşk ki ezeli bir tanışıklıktır, doğmadan önce başlamışlıktır diye bir alt başlık yazmış. Ve kitabı tamamen edebiyat muhtevalı mektuplardan oluşuyor baktığımızda. Evet, edebiyatçıların sevgili dinleyenlerimiz, eskiden tabii, şimdi maalesef bunlar da azaldı. Hani hayatımıza akıllı telefonlar girdi, sosyal medya girdi. Yazılı hayatı, yazmayı da unuttuk maalesef. Ama unutmamak gerekiyor. Eskiden edebiyatçılar, bu tasavvufi bir gelenektir biliyorsunuz. Mesela kendi sevdiklerine mektuplar yazarlarmış. Yani kendi okurlarına, öyle diyelim. Nasıl ki tasavvufta tasavvuf büyüklerinin efendim müritlerine, dervişlere mektuplar yazarak onları irşad ettikleri gibi, ki birçok tasavvuf büyüğünün Mektubat isimli çalışmaları vardır bildiğiniz üzere. O mektubatlar aslında mektuplardan oluşmuştur. Ve o mektuplarda aslında yazdıkları kişileri irşad etme mahiyetiyle yazılmıştır. Yani bildiğimiz anlamda bir hal ve havadis sorma, öğrenme anlamında değil, her bir mektup bir irşad vesilesidir. Bu anlamda Muhammed Esat Erbili Hazretleri'nin de mektubatı vardır. İmam Rabbani'nin de mektubatı vardır ve bunlar gibi büyük insanların mektuplarının oluştuğu mektubatları vardır. İşte Recep Garip de Sır Mektupları isimli bu çalışmasını kendisinin böyle farklı zamanlarda edebiyat muhtevalı mektuplarını görüyoruz. Ve her birisi gerçekten muhteva bakımından edebiyat ürünü, güzel metinler olduğunu okuduğumuzda fark ediyoruz. Şöyle arka kapağına aldığı yazıya bakalım. Neler, hangi satırları almış? Diyor ki, bir mektubunda hayatı boyunca karşısına çıkan en güzel tecrübenin bir gün sabahın ilk saatlerinde güneş yükseliyorken parıldayan silahlarıyla uygun adım yürüyen ve ayaklarını uyumlu şekilde yere vuran bir tabur asker olduğunu söylemiş. Bu kadar güzel bir sahneyi daha önce hiç görmemiştim. Askerlerin ve botlarının geçiş sırasında yaptığı müzikten daha güzel bir müzik duymadın diyen Nietzsche'nin yerini Sır Mektuplarındaki sade ama derin anlatımı ile kelimelerin kalbine üflediği masumiyet ve içtenliği Recep Garip alıyor. Bunu başka biri yazıyor bu yazıyı kitapla ilgili. Çok yakında her birinizin kapısına, penceresine, hatta başucuna Sır Mektupları taşıyacak olan güvercinlerin nefes alışverişlerini hissettiren yazar, kelimelerden kurduğu dev bir orkestrayla şarkısını dinletiyor ve baharı müjdeliyor okuyucusuna. Sır Mektupları kendi içinde yolculuk yaparak içine girip çözülmesi gereken bir gizemdir. Bu yolculuk esnasında yazar bizlere hem ayna hem de aynaya bakan yüz olduğumuzu derin bir sessizlik içindeki kalp atışlarımızla hissettiriyor. Sır Mektupları zihninizdeki düşünce nehrinin yamacına oturtup bulanık renklerden arındıracak duru bir mavilikte yazarın içsel bir çiçek açışıdır. Ve sen onu oraya çıkmaya kışkırtacak kadar ısrarcıysan koklanmak için ortaya çıkar diyor. Kitabın arka kapağına takdim yazısında sevgili dinleyenlerimiz, değerli dostlarımız. Efendim, dedik mektuplardan oluşuyor bu çalışma. Şüphesiz her birisi tabii ki bir edebiyat ürünü. Sadece bu mektupların içerisinde Besmele ve Hamdeleyle diye başlayan bir mektubunun bir bölümünü sizlere takdim etmek istiyorum. Bu metni de takdim ederek programımızı yavaş yavaş nihayetlendirelim inşallah. Evet, Recep Garip Bey'in yazmış olduğu bu edebi metinlerden, mektuplardan bir bölüm. Birkaç gün önceydi. Hava alabildiğine soğuk, dışarısı ayaz mı ayazdı. Çaresiz dışarıya çıkmak durumunda kaldım. Bir kedicik duvarın dibinde kıvrılmış, kıpırdayacak hali yoktu. Onu görür görmez bir telaş içinde fırladım dışarıya. Kar her tarafı kapatmış, sarkıtlar yukarılardan aşağı doğru bir ok gibi duruyor. Allah korusun düşüverse insanın tepesinde kırılır, insanı yaralayabilir. Her şeyi göze alarak kediye ulaşıyorum. Kedinin kıpırdayacak hali yok. Kucaklıyorum hayvancağızı. O hızla eve girmek üzereyken ayağım kayıyor ve düşüyorum. Bir taraftan diz kapaklarımın ve dirseklerimin acısına mı yanayım? Diğer taraftan kedinin hırpalanmasına mı? Çaresiz acılar içerisinde düşe kalka yürüyerek eve giriyorum. Odun sobamız gürül gürül yanıyor. Değme keyfime. Bir kuzu postum vardı eskiden. Onu getirip kedinin altına seriyorum. Tam da sobanın dibine. Kedicik üşümüş donmak üzereyken kurtarmış olmalıyım ki mecali yok gibi bir şey. Gözlerini açacak durumda değil. Dışarıdan getirdiğim üzerine kıvrılmış bir vaziyette yatıyor. Birazdan iyice ısınmaya başlayınca açar gözlerini diye umut ediyorum. Öyle de oluyor. Açıyor bir süre sonra gözlerini. Bir tabakta süt veriyorum. Kalkıp içiyor. Bana yoldaş bir kedicik sağa solu kokluyor. Kendi mekanı haline getirircesine sürtünüyor. mekan belirlemesi yapıyor gibi geliyor bana. Onu izliyorum. İzledikçe evim ısınıyor sanki. Kedicik artık evin kadrosuna dahildi. Bense kitaplarımın arasından bir türlü bulamadığım bir kitabı arayıp duruyordum. Onu bulmadıkça içim rahat etmeyecek. Bunu da göz ardı etmiyordum elbette. Ne zaman kitaplara dönüp baksam aklım oyun oynuyor sanki, orada değil. Şuradaki kitapların arasındaydı der gibi geliyor bana. Dönüp oraya bakıyordum. Şimdilik oyununu oynuyor benimle. Mutluluktan çıldırıyor olmalı ki o kitap. Yine bulamadı diye beni. Evet, bu şekilde edebi bir metin olduğunu söyledik ve Recep Kalip mektuplarına, metinlerine her bir mektupta ayrı ayrı bir edebiyat üslubuyla, güzel ifadelerle kitabını devam ettiriyor. Recep Garibi sevgili dinleyenlerimiz tabii ki okumak gerekiyor. Neden okumak gerekiyor? Çünkü Türkiye'de özellikle edebiyat muhitlerinde edebiyat dergileriyle alakalı çok eskiden beri edebiyat dergisi çıkaran ve bu konuda yazan bir dönem, efendim yanlış hatırlamıyorsam Ümraniye Belediyesi'nin Kültür İşleri Müdürlüğü'nü yaptı ve milletvekilliği yaptı. Ama hep kültür alanında faaliyetler yaptı, yazılar yazdı, kitaplar üretti. Dolayısıyla okumanızı tavsiye ediyorum Recep Garibi sevgili dinleyenlerimiz, değerli dostlarımız. Efendim bu haftalık da bizden bu kadar. Kitap Dünyası programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki hafta yine aynı gün ve saatte buluşmak ümidiyle hepinizi Rabbimize emanet ediyoruz. Hoşça kalınız, hayırla kalınız efendim. Allah'a emanet olunuz.